Ayrım 18. Aynı günlerde bir diğer yakınmada Nade Ivanova'dan geldiydi. Nade devletin tazminat ödemesini sağlamak amacıyla Gulag kurbanlarının kimliklerini saptamaya çalışan Sovest, Dipnot Vicdan isimli sivil toplum örgütünün kurucu üyesi. Solviçe Golsk'ta buldukları yeni bir toplu mezardaki kimlikleri kimlik tespiti amacıyla çıkartmalarına Saburov savcısının Dipnot Kotlas bu defa izin vermediğinden şikayet ediyordu. Sovyet sonrası dönemde sosyal ya da siyasi eylem alanı hiç bu kadar daralmamıştı Gülo'ya. Hükümet insan hakları sorunlarının kendi meselesi olduğunu ilan etti. Dernek kurmak gün geçtikçe zorlaşıyor, eskiden kurulmuş olanlar da kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Putin çevreci derneklerin yabancı istihbarat teşkilatlarının kontrolünde olduğunu söylediği o konuşmasından bu yana, Dipnot Temmuz 1999, FSB göz açtırmaz oldu. Ancak daha da kötüsü ne biliyor musun? Daha da kötüsü otosansür Rusya'ya geri geldi. Ben de düşünüyorum, Nade'nin otosansür dediği Rusların anomiden kurtuluş reçeteleri olmasın. Olabilir mi Alexi, ne dersin? Alexi de gülüyor. Sorumu ciddiye alan Madame Oksana Dimitrievna Zelenskaya ama o da sansür olayını ciddiye almıyor. Yaşlı hanım belli belirsiz omuzlarını silkiyor. Vladimir Putin başkan olduğu gün Rus halkının ahlaki dokusunu yeniden canlandıracağına, uluslararası saygınlığını geri getireceğine and içti Gülochka diyor. Nasıl ki Solzhenitsyn, Saharov gibi dehalar çıktılar, soyuzun asıl yüzünü görmemizi sağladılar, Rusya'nın ihtişamını yeniden yaşatacak başka sanatçılar, başka düşünürler de çıkacaklardır diye düşünüyor. Nitekim başa geçtiğinden bu yana sinema, edebiyat, müzik, mimari, bilim derken Rus kültürüne çok yönlü destek veriyormuş gibi görünüyor. Medyayı siyasetin hizmetinde olduğu eski konumuna postalayıp Rus yaşamında birinci önceliği yüksek kültüre vermek istiyor ki Rusya eski görkemli günlere ulaşabilsin. Medyayı siyasetin hizmetinde olduğu eski konumuna postalayıp birinci önceliği yüksek kültüre vermek mi? Korkarım ki ne demek istediğinizi anlayabilmiş değilim Madame Zelenskaya. Medyaya şefkat göstermemesinin nedeni basın ve televizyonu siyasi hedeflerini gerçekleştirmekte kullanacak olması diye açıklık getirmeye çalışıyor. Ama hafif de olsa sesinde sabırsızlık var Alexi'nin annesinin. Rusya'da siyaset hiçbir zaman belirli bir seviyenin üstüne çıkmadı. Yığınları kontrol etmek üzere tertiplenmiş, kaba bir düzenek olmaktan ileri gitmedi genç bayan diyor. Medyanın da siyasetin amacına hizmet eden, en az siyaset kadar kaba bir araç olduğunu düşünürseniz, Putin'in basını doğrudan yönlendirmek arzusunu yadırgamazsınız. Entelektüel yaşam başka bir şeydir, basın başka bir şey. Rusya'daki entelektüel yaşamı bastırmaya ne sansür ne de gulaklar yetmiştir. Ahmatova, Mendelstam, Shostakovich, Pasternak en büyük eserlerini Stalin döneminin kabusunda verdiler. Bunu bildikleri için Rus liderleri medyayı yumruklarının altında tutmaya özen gösterirken sanatçıları yanlarına almaya çalışırlar. Stalin gazetecilere ve radyoculara nefes aldırmazken kompozitörlerin, şairlerin, sanatçıların dostu olarak ünlenmişti. Bir gün burada bizim evde Bulgakov'la çay alıyoruz, telefon çaldı. Yosif Vissarionovich, Dipnot Stalin, Bulgakov'u arıyor. Mihail Afanasyevich, ben Stalin dedi, zavallı Misha Korgun'dan sapsarı kesildi. Meğer Mıkat'ta, Dipnot Moskova Sanat Tiyatrosu, Misha'nın Beyaz Muhafız romanının filmini seyretmiş, çok beğenmiş, tebrik etmek için arıyor. Ve nedir biliyor musunuz, sonunda gazeteciler yola girer, sanatçılar kendilerine kucak açan devletin kollarına koşarlar. Pushkin mesela, çarıma övgüler düzüyor olmak onu yağlıyorum anlamına gelmez demişti. Stalin'e Mandelstam bile bir naat yazmıştır. Naatı kendisini gulaktan ve ölümden kurtaramadı o başka. Alexi'nin annesi Sovyet aydınları konusunda oğlu gibi düşünmüyor. Ona göre Lenin, Hruşçov, Brejnev ve hatta Gorbaçov, Sovyet ideolojisini Rus entelijansiyasının döşediği temellerin üzerine inşa etmişlermiş. Ne zamanki komünizm içten patlamış, Yeltsin Rusya'nın entelektüel enerjisinin yönünü paraya ve medyaya yönlendirmeye girişmişmiş. Madame Zelenskaya yüksek kültür Kremlin'in himayesinden çıktı, kendi başının çaresine bakmaya terk edildi diyor. Gorbaçev'den önce şiir katalizör görevi yapardı, şimdi artık bu görevi internet ve medya üstlendi. O gün televizyonda son bir virane görüntüsü, sunucunun değişen ses tonu, evdekilerin bir kez daha kulak kabartmaları, Rabinovich'in yerinden kalkıp televizyonun sesini yükseltişi, benim Şennur Hanım'a dönüşüm, ne oluyor yeni bir şey mi var? Şennur Hanım'ın dudak bükücü, anlamadım. Bir iki dakika dinledikten sonra bir papaz varmış, 9 yıl önce öldürülmüş. Polis yeni deliller ele geçirmiş. Adı ben olabilir mi? Ayakta baş parmaklarını blue jean'inin ceplerine sokmuş, gözleri ekrana dikili pür dikkat dinleyen David'i işaret etmiştim. O adamsa seninkinin aile dostları. Öyle mi? Şenur Hanım dikkat kesilirken benim gözlerim David'te. Genç adamın yüzünün ifadesi değişmiyor ama dişlerini sıktığı şakağındaki damarın atmasından belli. Bizler korku içinde yaşamaktan kurtulmaya çalıştıkça onlar baltaları parlatıyorlar ki korkmayı unutmayalım dediğini hatırlıyorum. Amaç yerleşik düzeni bozmaya yeltenenlere gözdağı vermek. Aslında ne kadar savunmasız olduğumuzu hatırlatıyorlar. Onlar dediği Yahudi düşmanlarıydı. Bizler dediği de kendisi gibi asimile olmuş liberal Yahudiler. Peder Alexander Mann'in entelijensiya katmanından Yahudi kökenli bir aileye mensup, babası ateist, annesi Rus kimliğini muhafaza etmek istediği için Ortodoksluğa ihtida ettikleri söylenen çok sayıda Yahudiden birisi olduğundan bahsetmiştim. Peder Mann'in annesi Yelena çocuklarının Tanrı'dan korkan ahlaklı insanlar olmalarını istermiş. Ancak havralar kiliselerden de ağır baskı altında tutuldukları için bu dileğini asıl dininde gerçekleştirmesi mümkün değilmiş. David Yelena Hanım'ın kiliseyi SSCB'den ayrı bir yer, bir sığınak gibi gördüğünü anlatmıştı. Sovyet döneminde kendilerini çevreleyen dünyadan iğrenen insanların çoğu dinsel bir çıkış yolu bulmaya çalıştı. Uluslararası kilise denirdi. O yıllarda gizlice evden eve gezen papazlar vardı. Bunlar çocuklara İncil'i Şerif öğretirlerdi. Onlara başvurdular. Haham yoksa papaz olsun, Yelena istediğini böyle elde etti. Birkaç dakika sonra sen haklıymışsın Güloya Hanım diyordu Şenur Hanım. Papazın adı senin söylediğin isim. Saharov kadar önemli bir adammış. Nadejda Mandelstam'la Solzhenitsyn'lerle ahbapmış. Yaşasaymış patrik olurmuş diyorlar. Şenur Hanım'ın David'e yeni bir gözle baktığını hissediyorum. Sanırım Lukin'di. Peder Mann cinayetinin zamanlamasına dikkatimizi çekiyor. Kötü kehanet gibiydi. Zor zamanların Hlopotnia Vremena ufukta olduğunun kehaneti. Zor zamanlar diye Rusya'nın Polonya tarafından işgal edildiği 1604-1613 yılları arasındaki döneme dediklerini biliyordum. Aynı tanımlamayı kullanması ilginç geliyor. Ne demek istiyor diye bakıyorum. Peder Mann Rusların acılarına dokunabilen, Solzhenitsyn gibi büyük bir yazardan sokaktaki adama kadar geniş bir yelpazeye nüfuz edebilen bir ruhani liderdi diyor. Gorbaçev'le Yeltsin'in baş başa verip soyuzu dağıtma planları yaptıkları günlerde öldürülmüş olması rastlantı değil. David'e dönüyor. 500 gün reform programından bahsediyorum diye duyuruyor. Washington'da bir akşam Şatalin'le beraber olduk. Dipnot Stanislav. O Amerika'ya yerleşti biliyorsun. Yavlinski ile birlikte Moskova dışında bir daçaya kapandıklarını, programına son şeklini orada ikisi baş başa verdiklerini anlattı. Şimdi bunu dinle David, bu seni ilgilendirecektir. Rusya'nın modern ekonomiye ne zaman geçebileceğini düşündüklerini sordum. Şatalin en iyimser tahminimi ister misin dedi. En iyimser tahminime göre birkaç kuşak sonra... Anlayacağın Urallarda bir silikon vadi görmek için daha çok bekleyecekmişiz. 500 gün David'in parlamento reddettiği için Yavlinski'nin istifa ettiğini söylediği reform programı. Lukin bilmediğim bir nedenle Rabinovich'in üstüne gidiyor. O plan zaten uygulanamazdı David. Her şeyden önce yerli bir plandı. Yerli bir planın kabul edilmesi demek IMF uzmanlarının dolgun maaşlı görevlerinden olma ihtimallerinin artması demek. Adamların kendilerinin hazırlamadıkları bir programa sıcak bakmayacakları açık. IMF'nin sıcak bakmadığı bir programın batıdan mali yardım alamayacağı belliydi. Gorbaçev-Yeltsin ikilisinin Şatalin-Yavlinski ikilisini işe alma nedenleri batıdan para alabilecekleri bir program hazırlayacaklarını düşünmeleriydi. Oysa 1990 Eylül'ünün son günlerinde IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında 500 günü yerden yere vurdular. But why? Lukin'in cevabı kısa ve netti. Rus halkının kanını emebilmek için madam. Orada bulunan herkes reform programının toplumun en incinebilir katmanlarına finanse ettirilmesi konusunda hemfikirdi. Nasıl bir tepki verdiysem artık, mesela Janos Kornay diye anlattı. Dipnot IMF danışmanı. Kornay ücret artışlarının enflasyona endekslenmesi düşüncesine karşı çıktı. Bu yapılırsa enflasyonun artacağını iddia etti. Mesela George Soros. Soros pazar dışı bir atmosfer yaratacağı gerekçesiyle hiçbir biçimde bir sosyal güvenlik ağı kurulmasına razı olmadı. Yavlinski sosyal güvenlik konularında yerel Sovyetlere yetki vermeyi önermişti. Jimmy Carter yönetiminde görev yapmış bir Amerikalı ekonomist adını birazdan hatırlarım itiraz etti. Kısacası bayan Rusya'nın demokratik reformlardan anladığıyla Washington'ın ekonomik düşünce biçiminin hiçbir biçimde örtüşmediği ortaya çıktı. Netice olarak Washington 500 günün uygulanabilirliğini sağlamaya yönelik demokratik unsurlarının tümünü popülist oldukları gerekçesiyle reddetti. Batı Rusların kanını vampir gibi emmeyecek hiçbir reform programına hele de IMF etiketi taşımıyorsa kredi açmayacağını belli etti. İntikam alır gibi diye mırıldanmışım. Türkçe. Şenur Hanım çevirdi. Lukin omuzlarını silikti. Dış borçlar SSC benim borçlarıydı bayan. Oysa 500 gün sadece Rus hükümetini bağlayan bir reform programıydı. Soyuz'un diğer hükümetlerini bağlamıyordu. Batı her şeyden önce dış borçların ödendiğini görmek istiyordu. Neye mal olursa olsun kemer sıkma programında ısrarları bundandı. Bakmayın siz 500 gün Rusya'da da kimsenin işine gelmedi, öyle değil mi David? Cevabı istemeyen bir soruydu. Yavlinski'nin önerdiği özelleştirme devlet mülkünün nomenklatura tarafından gasp edilmesine son veriyor, satışın daha hakça bir temelde gerçekleştirilmesini öngörüyordu diye sürdürdü. Nomenklatura seçkinleri buna şiddetle karşı çıktılar. Valentin Pavlov'un istediği Gaidar'ın uygulamaya koyduğu önce fiyatlar serbest bırakılsın sonra yasal özelleştirme yapılsın modelini desteklediler. That's your Gaidar. Sosyal patlama olabileceğinden korkup korkmadıkları meselesine gelince, burası Rusya bayan, burada reform kelimesi bir tür sihirli fetiş, bir şaman zikri halini alır. Modernleşme düşüncesi kitleleri coşkuya boğar. Lider milli ve meşru ise modernleşmeye adanmış güçlü bir sınıf yaratmış ve bu sınıfı yanına almışsa dayatamayacağı reform programı yoktur. Ve istisnasız her zaman toplumun en incinebilir katmanlarına finanse ettirilir. Reformcuların yöntemleri, gelişmeleri algılama, biçimleri, tutumları da değişmez. Dayatma ve baskı. Modernleşme güçlü devlet ile güçlü toplum arasında, Lenin'in demesiyle Prusya ve Amerika modelleri arasında bir seçim, bir sıfır toplam oyunu şeklinde gelişir. Ne zamanki devlet Piotr Pervaya, dipnot 1. Petro, Stolypin, Stalin dönemlerinde olduğu gibi baskı koyar, reform karşıtlarını, dilerseniz karşı devrimcileri ortadan kaldırır, modernleşme yolunda belirli bir aşama kaydedilir. Ne zaman baskıyı gevşetir, halkımızı özgürleştirme gayreti içine girer, bağımsızlığa teşvik eder, gerici saldırılarla karşı karşıya kalır. Rus halkı yumuşamanın sunduğu fırsatları kendi içinde örgütlenerek değerlendirmek yerine devleti zaafa uğratmak için kullanmayı tercih eder. Bu her seferinde böyle olmuştur. Bürokrasinin yönetme kapasitesi düşer, kazanımlar yitirilir, durum daha da kötüye gider. Ne düşündüğünü anlamak için Alexei'ye bakıyorum. Geldiğimizden beri tek kelime etmemişti. Etmeye de niyeti yokmuş gibi duruyordu. David bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını açtı. Lukin ne diyeceğini tahmin etmişmiş gibi susturdu. İkinci Alexander'ın 1860 reformlarını alın. 1860 reformları kitlelere kendiliklerinden gelişebilecekleri ortamı sağlamayı hedeflemişti. Yukarıdan dayatılan şedid Bolşevik rejimine tabandan yükselecek siyasi ve entelektüel aydınlanmayla karşı koyulabileceği umuluyordu. Nihilizmle sonuçlandı. Rus tarihini doğrusal bir ilerleme olarak yorumlamak yanlış genç dostum. İnişli çıkışlı bir eğri olarak değerlendirmek lazım. 90 sonrası olup bitenleri düşündüğümde Voloshin'in çok haklı olduğunu görüyorum. Dipnot Maximilian Voloshin 1877-1932. Bolşevizm Ekim devrimiyle sınırlı olmayan bir doğaçlama modernizasyon hareketiydi ama ilk uygulayanlar sosyalistler değildi. Bunun için biz diyoruz ki Rusya'da tepeden inme reformlarla gerçekleştirilmeye çalışılan gelmiş geçmiş modernizasyon faaliyetlerinin tümünü Bolşevizm başlığı altında değerlendirmek lazım. Voloshin ilk Bolşevik'in 1. Petro olduğunu söyler ama bence ilk Bolşevik ondan daha eskidir. İlk Bolşevik 4. Ivan'dır. Boris Yeltsin ve avanesi Şatalin, Yavlinski, Gaidar, you name it, bunlar son Bolşevikler. Yani şimdilik son Bolşevikler. 4. Ivan'dan günümüze modernite ile gericilik arasında gider gelir zavallı Rusya. David'i bıraktı bana döndü. Beni yanlış anlamayın bayan. Tarihin skulurivat inişli çıkışlı olduğu anlayışı, dipnot ki cyclical, ne ilerlemenin olmadığını ne de ülkenin sürgüt geri kalmışlığını ifade eder. Sadece insanlığın doğrusal ilerlediği ya da ilerleyeceği inancına katılmaz. Biz ama hızlı ama yavaş tüm ulusların tek bir standarda, küresel standarda doğru yol aldıkları şeklindeki tarih anlayışının modernleştirmeci Zabatnigin'in temennilerinden ibaret olduğunu düşünenlerdeniz. Tarihin doğrusal ilerleme şeklinde algılanmasına karşı olduğumuz için 90'lardan itibaren modernleşme sözcüğüyle ifade edilen iyimserliğe itiraz ediyoruz. Biz dediği inişli çıkışlı tarih anlayışını benimseyen bilim adamları ve düşünürler. Aralarında Valery Bryusov, Vyacheslav Ivanov, Alexander Blok gibi pek çok Rus şair ve yazar var ki bu insanlarla Avrupa medeniyetinden olmamak şeklindeki duyguyu paylaştığımdan söz etmiştim. Konu yepyeni ve karmaşık, neredeyse eş zamanlı olmasına karşın Şennur Hanım'ın çevirisi aracılığıyla anlaşmak zor. Kelime kaçırmadan anlamaya çalıştığımın farkında Rusçayı bırakıp İngilizceye dönüyoruz. Rus tarihini iki yana sallanan bir sarkaç gibi düşüneceksiniz diye sürdürüyor. Lukin, sağ salınım modernizasyon girişimleri diktatörlüklere doğru gidiş olarak tezahür eder. Sol salınım ülkeye dağılmanın kıyısına getiren anarşizmle sonuçlanır. Öte yandan Rusya'da bizim kronik hastalığımız mali krizlerdir madam. Mali krizler hemen her zaman modernleşme hareketlerini tetiklerler. Ordunun yeterince beslenememesi, ulusal güvenliğin zafiyete uğraması hallerinde genelde ılımlı olan oligarklar kalkınır, modernleşmeye yönelirler. Reformlar gecikirlerse hükümetler para basmanın cazibesine kapılırlar. Bunu enflasyon izler. Enflasyon bunalımı ağırlaştırır, toplumsal gerilimi arttırır. Subaylarla erat arasındaki sosyal uçurum derinleşir, ulusal güvenlik tehlikeye girer. Silahlı kuvvetlerin morali bozulunca halk kabahati iktidardaki seçkinlerin dış politika anlayışlarında bulur. Bunun ardından ve hemen her zaman askeri yenilgiler gelir. 1. Petro'nun Kuzey Savaşı 1853-56 Kırım Savaşı, 1904-1905 Rus-Japon Savaşı, 1915-1917 1. Dünya Savaşı, 1979-1988 Afgan Savaşı. Askeri kayıplar mali iflasla birleşir, izleyen toplumsal çalkantı devleti paralize etmekle tehdit eder. 1917 ve 89'da olduğu gibi bazen de sonunu getirir. Bu defa biz Ruslar krizin derinliğini ve nedenlerini tartışmaya başlarız. Tartışmalar eninde sonunda radikal değişikliklerle sonuçlanır. Bolşevizm geri gelir mi demek istiyorsunuz efendim? Serbest pazar Bolşevizmi diye güldü. Rus sarkacı 90'dan itibaren sağ salınımda bayan. Bildiğiniz gibi Bolşevik Rusça'da Bolşe, daha büyük çoğunluk sözcüğünden türer. Bolşevikler Komünist Parti seçkinlerinin ve onların güvenlik servislerinin yönetimindeki hükümetlerin gelir üreten her türlü mülke el koymaları ve ekonomik faaliyeti düzenlemeleri şeklindeki sistemlerine sosyalist ya da komünist demişlerdi. Nomenklatura Bolşevikleri Marx'ın öğretisine ne kadar yakındıysalar günümüz reformcuları da liberal kapitalist ekonomiye o kadar yakındırlar. Öyle değil mi David? David Özgün genç Türklerdendir, reformcuları iyi tanır. Şennur Hanım Jön Türkler diyor Güloy Hanım diye ünlüyor. Doğru mu anladım? Bir kere daha soralım mı? Sordum. Öyle diyormuş. 90'ların başında Demokratik Rusya Hareketi'nin çekirdeğini oluşturan Slavofillere genç Türkler derlermiş. Lukin hala iyimser misin David diye soruyor. İyimserliğini koruyor musun? Serbest pazar Bolşevikleri başarılı olabilecekler mi? Putin'in sarkacı sağa döndürmeye çalışacağı belli. Sen ne dersin, başarabilecek mi? Modernleşmeyi bu defada yakalayabilecek miyiz? Yine cevap beklemeyen bir soruydu. David'le alıp veremediği bir şeyler olduğunu düşünmeye başladım. 500 gün programının uygulanması demek, savunma sanayine ait yüzlerce fabrikanın bir anda kapatılması, işçilerin sokağa dökülmesi, silahlı kuvvetlerin, polisin, KGB'nin bütçelerinin kısılması, bürokrasinin budanması demekti Konstantinopollu bayan. Sonuçta o program da ya hep ya hiç kumarına dönüşmeye mahkumdu. Ne Gorbaçov ne de Yeltsin bu boyutlarda bir herci merci göğüsleyebilirlerdi. Serbest pazarın Bolşevik liderleri iktidarda kalmanın yolunun hızla başarılı olmaktan geçtiğini, başarılarının gecikmesi durumunda ilk siyasi kurbanların kendileri olacağını biliyorlardı. 1,5 yıl içinde tam takır dükkanlardan lüks marketlere nasıl geçtik sanıyorsunuz? Geçmeseydik Yeltsin dayanamazdı. Konuyla ilgileniyorsanız 12 Mart 1990 tarihli bir politbüro dokümanı vardır, onu görmelisiniz. Kitlelerin bilincinin gerici sağa kaydırılması sürecini iyi anlatır. Sistem muhalifleri güçlerini arttırmak için halkın devlet aparatusuna inançsızlığını tehlikeli bir biçimde pompalamış, suistimal etmişlerdir. Baskıyla, sokak gösterileriyle, türlü entrikalarla iktidara el koymak peşindeydiler. Başarılı olmadıkları da söylenemez. Uzun sözün kısası, Sarkaç'ın yön değiştireceği günler yakındır tavarış. Rusya'nın yeni çarı atalarının izinden gidecektir. Radisson Slavyanskaya'yı nasıl bulmuştunuz? Seroja sizi gezdirmiş miydi? Dipnot Sergey. Çok şık değil mi? Lüks çarşılarımız gibi görkemli otellerimizle reformist Zapadniki'nin hedeflerini tutturduklarının göstergesidir. Şaka yapmıyordu. Çok ciddiyim adam dedi. Ayrımcılık, düşük ücretler, verimsizlik, aleni terör. Bütün bunları ancak Ohotny Riot, Radisson Slavyanskaya gibi lüks mekanların varlığı telafi edebilir. Bunlar da olmasa acından ölen insanlar Rusya'nın modernleştiğini nereden anlayacaklar? Kendimi tam bir geri zekalı gibi hissediyorum. O güne kadar ekonomik reform dendiğinde benim anladığım refahı arttırmaktan öte gelir dağılımını düzeltmek olmuş. İster kapitalist olsun ister sosyalist, bir zaman gelir yürürlükteki sistemin onarılması gerekebilir diye düşünmüşüm. Demokrasi de zaten böyle zamanlarda işe yarar. Kitlelerin rahatsızlıklarını dillendirebilecekleri, çözüm üretebilecekleri ortamı sağlar sanıyorum. modernleşmeyi kapitalistleşmeyle, demokrasiyi para yapmayla, serveti siyasetle birebir eşitleyen bir anlayışın olabileceği aklıma bile gelmemiş. Alexi, aziz Alexi, kaybolmuşluğumun derinliğini bir tek o anlıyor. Çaya davetli olduğumuzu hatırlatması oradan çıkabilmemiz için ama bir hata yapıyor. Solzhenitsyn'i ziyarete gideceğimizi söylemek gafletinde bulunuyor. Hele de Marina Goldovskaya ile hiç konuşmak istemeyeceğim bir konu Solzhenitsyn. Nitekim daha Alexi cümlesini bitiremeden hanım atlıyor. Umarım aklını başına toplar diyor. Ona ne oluyor anlamıyorum. Archipelag Gulag'da Çeçenler hakkında o kadar güzel şeyler söylemişti. Alexander Isayevich'i okuduktan sonra tutkulu yurtsever kesildiklerini söyleyen Çeçen arkadaşlarım bile oldu. İhtiyar şimdi de Putin'e övgüler düzüyor. Hoş, milliyetçi eğilimleri hep vardı. Anlaşılan yaşlandıkça daha bağnaz oluyor. Goldskaya'yı en çok sinirlendiren de Solzhenitsyn'in idam cezasının geri gelmesi gerektiğini söylemiş olmasıymış. Alexi'ye bakıyorum. Böyle bir şey söyledi mi gerçekten? Söylemişmiş. Milleti ve devleti korumak için idam cezasının gerekli olduğu bazı durumlar vardır. Bugünlerde Rusya o durumlardan birisini yaşıyor. Ev sahibimin ünlediğini duyuyorum. Isn't that horrible? Dipnot dehşet verici değil mi? Söylemediğim asıl horrible olan sizin kardeşinizin başına gelenler. Yabancı olduğumdan olacak özellikle de benim kendisine katılmamı istediğini hissediyorum. İyi de 16 yaşındaki kız çocuğunun başını kürekle ezen Rus zabitini yakalasam kurşuna dizmez miydim? Dizerdim. Ya Alexi'nin babalığı Zampolit Yüzbaşı Lev Arturovich'i aç bırakıp öldüren kıta kumandanını, acılarından kurtulmak istiyorsa kendisini asmasını önermişti. Sonra çocuk hastanesi basan o militanı, onu da. Solzhenitsyn Çeçenistan Rus tarihinin tamamlanmamış bir bölümü ve vahşi bir siyasi durum olmaya devam etmektedir demişmiş. Bu nedenle bu ülkede terör artıyor. Yalan mı? Rus teröristlere dokunmayın, Çeçen teröristleri idam edin mi demiş. Masum ölülerin sesi olmaya adanmış bir adamdan gavur çıkar mı? Çıkmaz diye karar veriyor. Kendimi Solzhenitsyn Tolstoy değil tabii derken duyuyorum. Alexi'nin yüzüne bir tebessüm yayılıyor. Meğer Alexander Isayevich'le benzer bir şeyler söylemiş ama yazarın verdiği örnek Tolstoy değil. Tolstoy'un müritlerinden birisi, Vladimir Nabokov'un babası Vladimir Dmitrievich. Solzhenitsyn baba Nabokov'un Rusya'da idam cezasının kaldırılması için 20 yıl uğraştıktan sonra Duma'da kürsüye çıkıp hata yaptığını itiraf ettiğini, kontrolden çıkmış şiddeti durdurmanın tek yolunun idam mahkumlarının cezalarının infaz edilmesi olduğunu söylediğini hatırlatmış. Baba Nabokov'un fikir değiştirme nedeni 17 Şubat ihtilalinde tam bir batağa saplanan Rusya'nın bir uçtan diğer uca ellerini kollarını sallayarak dolaşan katillerle dolmuş olması. Adamcağızın kendisinin bir suikast sonucu ölmüş olması ayrıca ironik. Solovyev 20. yüzyılı kimsenin anlamadığı kadar iyi anladı. Ama 20. yüzyıl Solovyev'i anlamadı diyen Kardinal Biffi'yi hatırlıyorum. Tolstoy anlamındaki pasifizm ve şiddet karşıtlığı, İncil'in öngördüğü barış ve kardeşlik ile karıştırılmakta ve bu yanılgı güçsüzlerin güçlülerin insafına terk edilmesiyle sonuçlanmaktadır. Gerici damgası yemek korkusu Tanrı'nın planının bütünlüğünü, kutsal doğruların yaşamın her alanda tebliğ edilmesi gereğini unutturmakta, bütünlüklü ve anlamlı bir Hristiyan yaşamının sürdürülmesine engel olmaktadır. Ben merkezci ve basiretsiz bir cinsel devrimin peşinde sürüklenen 20. yüzyıl, tarihte misli görülmemiş bir biçimde aleni kabalık ve utanmazlıkla sonuçlanan müsaadekarlığa ulaşmıştır. Dahası 20. yüzyıl tarihteki en baskıcı, en kanlı, insan hayatına karşı en saygısız, en merhametsiz yüzyıldır. Dini duygulara gelince, 20. yüzyıl doğuda devlet ateizminin insanlığın büyük bir bölümüne dayatıldığı, dünyevileşmiş batıda ise hızla yayılan haz düşkünlüğü ve serbestiyetçi ateizmin, Tanrı'nın ölümü şeklindeki ucube fikre kapıldığı bir yüzyıldır. Onları orada bırakmış çıkmışız, Solzhenitsyn'lerin kapısındayız. Alexi ne dersin, idam cezasının kaldırılması isteminin de göreceli ahlak anlayışının yerleşmesiyle bir ilgisi olabilir mi? Alexi şöyle bir düşünüyor. Nefret etme yetisinin kaybıyla bir ilişkisi olabilir diye düşünürüm diyor. Yani vurdum duymazlıkla. Öyle de denebilir. Belki. Aklında ne var Lubya mı? Refah toplumu diyorum. Avrupalıların Rusya'ya idam cezasının kaldırılmasını dayatmalarının altında Tanrı'nın ölümünden başka ne var onu anlamaya çalışıyorum. Dayatmayı onların iyi yürekleriyle açıklamayacağımıza göre bu ısrar niye? Belki de Rusya'nın içinde olduğu durumu bilmediklerindendir. Avrupa hiçbir zaman bizim yaşadıklarımızı yaşamadı. Biz de yaşamadık ama bir Türk olarak empati kurabiliyorum. Purist olduğumdan olmasın.